Ayrım 8.
Bu tuhaf, barbarca ve gülünç onur yasaları bütününün insan doğasının özünden ya da insani ilişkilerin sağlıklı bir görünümünden kaynaklanmadığını daha ilk bakışta görebilir. Ama ayrıca söz konusu onurun son derece sınırlı geçerlilik alanı da bu durumu kanıtlar. Bu onur yalnızca Avrupa'da ve üstelik orada da sadece Orta Çağ'dan bu yana ve yalnızca soylular, askerler ve onlara özenenler arasında geçerlidir. Çünkü ne Grekler, ne Romalılar, ne de eski ve yeni çağların yüksek kültürlü Asya halkları bu onur ve ilkelerinden haberdardırlar. Bu halkların tümü ilk önce analiz ettiğimiz onurdan başkasını bilmezler. Tüm bu halklarda bir erkek yapıp ettiklerinin onu nasıl gösterdiği ile kabul edilir. Ama asla gevşek bir dilin onun hakkında gelişigüzel söylediğiyle değil. Tüm bu halklarda bir kimsenin ne söylediği ve ne yaptığı elbette onun kendi onurunu yok edebilir. Ama asla bir başkasınınkini değil. Onlarda bir vuruş her atın ve eşeğin daha tehlikeli bir biçimde vurabileceği gibi sadece bir vuruştur. Koşullara göre öfke uyandırabilir ama elbette anında karşılığı da verilebilir. Ne ki onurla hiçbir ilgisi yoktur. Gerekli hale gelen ama söylenmesi için pek üstelenilmeyen özür dilemenin dışında yumrukların ve küfürlerin hesabı tutulmaz. Cesaret ve yaşamı hor görme konusunda Avrupa'nın Hristiyan haklarından hiç de geride kalmazlar. Grekler ve Romalılar elbette tam bir kahramandırlar ama şövalye onurundan haberleri yoktu. Düello bu halklarda soylu kişilerin değil, satılık gladyatörlerin işiydi. Bunlar halkın eğlenmesi için yabanıl hayvanların yerine konularak birbirlerine karşı kışkırtılırlardı. Hristiyanlığın gelmesiyle gladyatör oyunları kaldırıldı. Ama Hristiyanlık döneminde onların yerine Tanrı yargısının aracılığıyla düello geçti. Birinciler genel seyretme zevkine acımasızca sunulan kurbanlarken, bu sonuncusunda genel ön yargıya acımasızca sunulan bir kurban vardır. Ama birinciler gibi suçlular, köleler ve tutsaklar arasından değil, özgürler ve soylular arasından seçilir. Koruduğumuz bazı karakter özellikleri, ön yargının eski insanlara bütünüyle yabancı olduğunu kanıtlıyor. Örneğin bir Töton kabile şefi, Marius'u düelloya davet ettiğinde bu kahraman, birisine yaşamı gereksiz geliyorsa kendini asabilir yanıtını vermişti. Ama yine de ona dövüşebileceği, görev süresini tamamlamış bir gladyatör sunmuştu. Plutarkos da donanma komutanı Örobides'in Temistokles'le tartışarak ona vurmak için sopasını kaldırdığını okuyoruz. Oysa öteki de bunun üzerine kılıcını çekmiyor ve "Bana vur ama beni dinle" yanıtını veriyor. Burada bir onur adamı olan okur, Atinalı tüm subayların derhal bundan böyle Temistokles'in kumandası altında görev yapmak istemediklerini açıkladıklarını duyuran haberin eksikliğini kim bilir nasıl öfkelenerek duyumsayacaktır. Daha yakın bir dönemin bir Fransız yazarı buna göre çok doğru bir biçimde şöyle söylemektedir. Birinin aklına Demosthenes'in onurlu bir adam olduğunu söylemek gelirse buna sadece acımayla gülümsenir. Cicero da onur adamı değildi. Ayrıca Platon'daki kötü davranışlar üzerine bir paragrafta eski çağ insanlarının bu tür konularda şövalye onuru bakış açısını bilmediklerini yeterince gösteriyor. Sokrates'e sık sık yaptığı tartışmalar yüzünden sık sık fiziksel olarak kötü davranılmıştır. O da bunlara kayıtsızlık içinde katlanmıştır. Bir defasında kendisine bir tekme atıldığında bunu sabırla sineye çekmiş, kendisine şaşıran bir kimseye de "Beni bir eşek çifteleseydi onu dava mı edecektim?" demişti. Bir başka kez birisi ona "Bu adam sana küfür ve hakaret etmiyor mu?" diye sorduğunda Sokrates "Hayır, çünkü onun söyledikleri bana uymuyor" yanıtını vermişti. Stobaes bize Musinos'tan uzun bir bölümü sakladı. Burada eskilerin hakaretlere ne gözle baktıkları görülebilir. Eskiler bu konuda gönüllerinin mahkeme yoluyla hoşnut edilmesinden başka bir yöntem bilmiyorlardı ve bilge kişiler bu yönteme de tenezzül etmiyorlardı. Eskilerin atılan bir tokat için mahkemenin verdiği karşılıktan başkasını tanımadıkları Platon'un Gorgias'ında açıkça görülebilir. Sokrates'in yanıtı da bunu kanıtlar. Gellius'un sokakta karşısına çıkan Romalılara durup dururken bir tokat atan, olayın daha fazla dağılanıp budaklanmasını önlemek için de bakır paralarla dolu bir keseyi taşıyan bir köleyi de yanında dolaştıran, yani tokatla gafil avlanan kişiye yasanın öngördüğü acı cezası olan 25 ası hemen ödeyen Lucius Veratius adında biri hakkında bildirdikleri de aynı durumu ortaya koyuyor. Ünlü kinik Krates, müzisyen Nikodromos'tan öyle kuvvetli bir tokat yemişti ki yüzü şişmiş ve kan içinde kalmıştı. Bunun üzerine yüzüne üzerinde Nikodromos yaptı diye yazan küçük bir tabela astı. Tüm Atina'nın bir tanrı gibi hürmet ettiği bir adama böyle bir gaddarlıkta bulunan Plütçü'nün üzerine büyük bir utanç lekesi düşmüştü. Bu konuda Sinoplu Diyojenes'in Melesippus'a yazdığı bir mektupta Atinalıların sarhoş oğullarının kendisine dayak atmalarının onun için hiçbir önemi olmadığını öğreniyoruz. Seneca'da Constantinia Sapienis kitabının 10. bölümünden sonuna kadar hakareti Contumelia'yı ayrıntılı bir şekilde ele alarak bilge kişinin buna aldırmadığını ortaya koymuştur. Seneca 14. bölümde şöyle der. Peki bir bilge kendisine vurulduğunda ne yapmalıdır? Yüzüne vurulduğunda Cato ne yaptı? Galeyana gelmedi. Yapılan haksızlığın intikamını almadı. Ama bağışlamadı da. Hiçbir şey olmadığını söyledi. Evet ama diye bağırıyorlar. Onlar bilgeydiler. Demek kendileri deliler. Anlaşıldı. Demek ki tüm şövalye onuru ilkesinin eski insanlara kesinlikle yabancı olduğunu. Çünkü onların tüm eylemlerinde olayların tarafsız, doğal görüntüsüne sadık kaldıklarını ve bu yüzden böylesi uğursuz ve korkunç züppeleri yüreklendirmediklerini görüyoruz. Bu yüzden yüzlerine vurulan bir darbeyi de küçük bir fiziksel zarardan başka bir şey olarak görmüyorlardı. Oysa bu darbe şimdikilerin gözünde bir felaket ve örneğin Corneille'in Le Cid adlı trajikomedyasında ve Koşulların Gücü adındaki ama aslında ön yargının gücü adı verilmesi gereken yakın dönemin bir Alman burjuva trajedyasında olduğu gibi bir trajedya konusu haline gelmiştir. Paris'teki ulusal mecliste atılan bir tokat tüm Avrupa'da yankılanır. Ama şimdi yukarıdaki klasik anılarla ve eski çağdan verilen örneklerle keyiflerinin kaçmış olması gereken onur kişilerine panzehir olarak modern şövalye onurluluğunun seçkin bir örneğini oluşturan Diderot'un başyapıtını, Kaderci Jack'ı, Bay Declant'ın öyküsünü okumalarını tavsiye ediyorum. Bu yapıtla sevinebilir ve hoşnut olabilirler. Verilen örnekler şövalye onuru ilkesinin kesinlikle başlangıçsal, temeli insan doğasında bulunan bir ilke olamayacağını yeterince ortaya koyuyorlar. Demek ki bu yapay bir ilkedir ve başlangıcını bulmak hiç de zor değildir. Açık ki bu ilke yumrukların kafalardan daha becerikli olduğu ve papazların aklı zincir altında tuttukları dönemin yani övülen orta çağın ve bu çağın şövalyeliğinin bir ürünüdür. Bilindiği gibi o zamanlarda Tanrı'dan insanları sadece düşünmesi değil, onlar için yargıda bulunması da isteniyordu. Bu yüzden zor hukuk vakaları Tanrı'nın yargısıyla çözülüyorlardı. Bunlar da az sayıda istisna dışında düellolarda ortaya çıkıyordu ve düellolar kesinlikle sadece şövalyeler arasında değil, vatandaşlar arasında da yapılıyordu. Shakespeare'in 6. Henry'sinden güzel bir örnek, 2. bölüm, 2. perde ve sahne 3'te bunu kanıtlar. Ayrıca her mahkeme kararında da en yüksek merci olarak yani Tanrı'nın yargısı olarak düelloya başvurulabilirdi. Böylelikle aslında akıl değil fiziksel güç ve çeviklik yani hayvansal doğa yargıç sandalyesine oturtulmuştu. Ve haklılığı ve haksızlığı belirleyen tam da bugün hala geçerli olan burjuva onur ilkelerine uygun olarak bir kimsenin ne yaptığı değil başına neyin geldiğiydi. Düello olayının bu kökeni hakkında hala kuşku duyan varsa Mellinger'in mükemmel kitabı Düello'nun tarihini okusun. Evet, günümüzde bile şövalye onur ilkesine göre yaşayan, bilindiği gibi tam da en eğitimli ve en düşünen kişiler olmayan insanlar arasında Düello'nun başarısını gerçekten de buna neden olan tartışma üzerine verilmiş tanrısal bir karar olarak gören kimileri bulunmaktadır. Elbette bunda geleneksel olarak kuşaktan kuşağa aktarılmış bir görüşe uyulmaktadır. Şövalye onur ilkesinin bu kökeni bir yana, Öncelikle bu ilke fiziksel şiddet uygulama tehdidiyle söz konusu kişinin yüzeysel onaylamalarına yönelik, gerçekte elde edilmesi zahmetli ya da gereksiz görülen bir saygıyı zor yoluyla elde etme eğilimini içerir. Bu da yaklaşık olarak birinin termometrenin küresini elle ısıtıp civayı yükselterek odasını çok iyi ısıtılmış gibi göstermesine benzer. Daha yakından incelendiğinde konunun özü şudur. Nasıl ki başkalarıyla barışçıl bir ilişkiyi gözeten burjuva onuru, başkalarının bizim hakkımızdaki, herkesin hakkına mutlak bir biçimde saygı gösterdiğimiz için tam bir güveni hak ettiğimize ilişkin görüşüne dayanıyorsa, şövalye onuru da bizim hakkımızdaki bizden korkulması gerektiğine, çünkü haklarımızı mutlaka savunmayı düşündüğümüze ilişkin görüşe dayanır. Herkesin kendi haklarını doğrudan doğruya savunmak zorunda olduğu doğal bir durumda yaşıyor olsaydık, insanların adaletine güvenilemeyeceği için korkulan biri olmanın, güvenilir bile olmanın sefasını sürmekten daha önemli olduğu ilkesi pek de yanlış olmazdı. Ama şahsımızın ve mülkümüzün korunmasını devletin üstlendiği uygarlık düzeyinde artık bu ilkenin yeri yoktur. Ve yumruk hukuku zamanlarından kalma şatolar ve kaleler gibi iyi işlenmiş tarlaların ve işlek karayollarının ve hatta demir yollarının arasında öylece yararsız ve bırakılmış olarak durur. Öyleyse bu temel ilkeyi koruyan şövalye onuru da devletin ya çok az ceza verdiği ya da küçük şeyler önemsenmez ilkesi gereğince hiç ceza vermediği, önemsiz incitmeler ve kısmen sadece sataşmalar olan kişilik incinmeleri üzerinde durur. Ama şövalye onuru bu tür kişilik incinmeleri açısından kendi kişiliğinin değerini insanın yapısına ve yazgısına bütünüyle ters düşen bir biçimde abartan, hatta bunu bir tür kutsallaştırmaya vardıran ve bu yüzden devletin küçük incitmelere verdiği cezayı kesinlikle yetersiz bulan ve bu yüzden cezalandırma işini kendisi üstlenen ve bunu sürekli onuru incinen kişinin kanına ve canına mal olacak biçimde gerçekleştiren bir karaktere bürünmüştür. Açık ki bunun temelinde insanın aslında ne olduğunu bütünüyle unutacak, kendisi için mutlak bir incitilmeme ve kınanmama hakkı öne süren ölçüsüz bir kibir ve en öfkelendirici bir gurur yatmaktadır. Ancak bu hakkı şiddet yoluyla kazanma zihniyetinde olan ve dolayısıyla bana küfür eden ve hatta bana vuran ölmeli ilkesini savunan herkes, salt bu yüzden bile ülkeden kovulmayı hak etmektedir. Şövalye onuru kibrin ve deliliğin bir çocuğudur. Ona karşılık düşen hakikati Calderon'un Aynı adlı oyunundaki değişmez prens en keskin bir dille şu sözlerle dile getirmektedir. O Adem'in bir mirasıdır. Kibrin bu en üstün derecesinin sadece son derece alçak gönüllü olmayı taraftarlarına bir yükümlülük olarak veren bir dinin yoldaşları arasında görülmesi de dikkat çekicidir. Ne daha eski çağlarda ne de dünyanın başka bölümlerinde şövalye onurunun bu ilkesi bilinmemektedir. Yine de bunun suçu dine değil, daha çok her soylunun kendini üzerinde başka hiçbir insani yargıç tanımayan küçük bir hükümdar gibi gördüğü ve bu yüzden kişiliğine tam bir incitilemezlik ve kutsallık atfetmeyi öğrendiği, kişiliğine yönelik her saldırıya yani her yumruğa ve her küfüre ölümle cezalandırılması gereken bir suç gözüyle baktığı feodalliğe yüklenebilir. Buna uygun olarak onur ilkesi ve düello başlangıçta yalnızca soyluların konusuydu ve bunun sonucunda sonraki dönemlerde subaylara da geçti. Daha sonra öteki tabakalarda onlardan geri kalmamak için asla istisnasız bir biçimde olmasa da ara sıra bu ilkeyi benimsediler. Düellolar tanrısal kararlardan kaynaklanmış olsalar da onur ilkesinin kökeni değil sonucu ve uygulamasıdırlar. İnsani bir yargıcı tanımayan tanrısal yargıca başvurur ama tanrısal kararlar Hristiyanlığa özgü değillerdi. Daha eski zamanlarda Hinduizm'de de görülürler ancak günümüzde bile izleri vardır. Çünkü sonra o ölçüsüz kibri mazur göstermek için her türlü bahane öne sürülmektedir. İki cesur kişi karşılaştığında ikisinin de pes etmeyeceği, bu yüzden en usul bir dokunuştan, küfürlü konuşmadan sonra dövüşmeye ve en sonunda da öldürücü darbeye varılacağı söylenir. Bu yüzden nezakete uyarak ara basamakları atlamanın ve hemen silahlara davranmanın daha iyi olacağı düşünülür. Buradaki özel davranış biçimi yasaları ve kuralları bulunan katı, titiz bir sistem haline sokulmuştur. Bu sistem dünyanın en ciddi kaba komedisidir ve deliliğin gerçek bir onur tapınağıdır. Oysa temel ilkenin kendisi yanlıştır. Önemsiz konularda, önemli konular hep mahkemenin işi olarak kalırlar. Her zaman iki cesur kişiden birisi, yani daha akıllı olanı vazgeçer ve salt görüşlere dayanılarak davranılmaz. Bunun kanıtını halk ya da daha çok şövalye onur ilkesini tanımayan sayısız sınıf vermektedir. Aralarındaki tartışmalar doğal bir akış izler. Bu tabakalarda öldürücü darbeye, bu ilkeye uyan, toplumun belki de binde birini oluşturan kesimde görüldüğünden 100 kat daha az rastlanır. Bir dövüşme bile çok ender görülür. Ama sonra bu onur ilkesinin toplumun görgüsünün ve ahlakının temel direğini oluşturduğu, düelloların kabalık ve yontulmamışlık patlamalarına karşı savunma duvarı işlevi gördükleri öne sürülmektedir. Ne var ki Atina'da, Korintos'ta ve Roma'da da elbette iyi ve üstelik çok iyi bir toplum vardı. Ve görgü ve ahlak da eksik değildi. Bunların ardında gizlenen bir şövalye onuru umacısı da yoktu. Elbette bizde olduğu gibi oralarda da öncelikle sohbete edepsiz ve aptalca bir karakter veren, her türlü düzgün içerikli konuşmayı dışlayan ve bu yüzden seçkin toplumumuzda kişisel cesaretin öteki tüm özelliklerden önce geldiğini öne süren toplumu kadınlar yönetmiyordu. Oysa cesaret çok alt sıralarda yer alan, salt düşük rütbeli bir subay erdemidir sadece. Hatta bu konuda hayvanlar bile bizden üstündürler. Örneğin aslan gibi cesur denilir. Ama hatta yukarıdaki iddianın tersine şövalye onur ilkesi sık sık büyük ölçekte namussuzluk ve kötülük, küçük ölçekte ise arsızlık, saygısızlık, küstahlık için güvenli bir sığınak oluşturmaktadır. Ki orada bir dizi çok can sıkıcı yakışıksızlıklara sessiz kalınarak katlanılır. Çünkü hiç kimse o kişinin kınamasına boynunu uzatmak istemez. Bütün bunlara karşılık düşecek bir biçimde, düellonun tam da politik ve finansal olaylarda gerçek dürüstlük eksikliğini kanıtlamış olan ulusta büyük rağbet gördüğünü ve kana susanmış bir biçimde gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu ulusun kişisel ilişkilerde ne durumda olduğu, bu konuda deneyimi olanları sorulabilir. Ama görgülülük ve toplumsal eğitim söz konusu olduğunda bu ulus çoktandır kötü bir örnek olarak ün yapmıştır. Demek ki söz konusu tüm iddialar dayanıksızdırlar. Çok daha haklılıkla kendisine hırlanmış bir köpeğin de karşılık olarak hırlaması, kendisine kuyruk sallanmış olanın da kuyruğunu sallaması gibi her düşmanca davranışa düşmanca karşılık vermenin ve küçümseme ya da nefret işaretleri karşısında kızmanın ve öfkelenmenin insanın doğasında da bulunduğu öne sürülebilir. Bu yüzden de Cicero, her utancın dikeni vardır. Akıllı ve onurlu adamlar bunu taşımakta en çok zorlananlardır diyor. Dünyanın hiçbir yerinde, bazı dindar tarikatlar hariç, küfürler ve hatta yumruklar konuya uygun bir karşılıktan daha öteye götürmez. Yalancılık, aptallık ya da korkaklık suçlamasını ölümle cezalandırmaya vardırmaz. Eski Alman deyimi, bir tokota bir hançer yakışır, sinir bozucu bir şövalye boş inancıdır. Yine de incinmelerin yanıtlanması ya da karşılık verilmesi bir öfke işidir. Ama asla şövalye onur ilkesinin damgaladığı gibi bir onur ve yükümlülük konusu değildir. Daha doğrusu elbette ki her suçlama ancak isabetli olduğu ölçüde yaralayabilir. Buradan isabetli en küçük bir imanın bile hiçbir temeli olmayan en ağır suçlamadan daha derin yaralar açtığı görülebilir. Bir suçlamayı hak etmediğinin gerçekten bilincinde olan bir kimse bu suçlamayı sakince küçümseyecektir. Buna karşılık onur ilkesi kendisinde hiç bulunmayan bir duyarlılığı göstermesini ve kendisini incitmeyen hakaretlerin intikamını kanlı bir biçimde almasını ister. Ama kendisine yönelik her türlü çatlak sesi daha yüksek çıkmasın diye anında boğmaya çalışan kişinin de kendi değeri hakkında zayıf bir görüşü var demektir. Bunun sonucunda kendi değerini doğru bilme, hakaretler karşısında gerçek bir kayıtsızlık gösterecektir. Ve bu değerin eksikliğinden ötürü bu bilgi de yoksa kurnazlık ve eğitim görüntüyü kurtarmaya ve öfkeyi gizlemeye yardımcı olacaktır. Bundan dolayı ancak şövalye onur ilkesinin boş inançlarından kurtulunursa ve böylelikle artık hiç kimse küfür ederek bir başkasının onurunu kırabileceğine ya da kendi onurunu yeniden kazanabileceğine inanmazsa ve her haksızlık, her kabalık ya da çiğlik karşılığına hazır olunarak, yani bunun için dövüşmek sayesinde hemen meşrulaştırılamazsa, o zaman aşağılama ve küfür söz konusu olduğunda bu kavgada yenilenin yenen olduğunun ve Vincenzo Monti'nin dediği gibi edilen hakaretlerin tıpkı kilise tören alayları gibi hep başladıkları yere geri döndüklerinin kavranılması kısa sürede yaygınlaşacaktır. Ayrıca bundan böyle birisinin haklılığını kanıtlamak için bir kabalık ortaya koyması yeterli olmayacaktır. Böylelikle akıl ve kavrayışta dile gelmeden önce her defasında daha ortada göründükleri anda alarma geçirdikleri ve öfkelendirdikleri dar kafalılığın ve aptallığın görüşlerine bir biçimde neden olup olmayacaklarına ve böylelikle içinde yer aldıkları kafanın berikilerin barındığı sığ kafatası karşısında zar atışına sokulabilmelerine yol açıp açmayacaklarına dikkat etmek gerekiyorken, bundan böyle akıl ve kavrayış bütünüyle başka bir biçimde dile gelecektir. Dolayısıyla bundan böyle zihinsel üstünlük toplum içinde kendisine yakışan, şimdi örtülü bir biçimde de olsa fiziksel üstünlüğün ve cengaver cesaretinin sahip olduğu önceliğe ulaşacak. Bunun bir sonucu olarak da en seçkin insanların kendilerini toplumdan şimdi olduğu gibi çekmeleri için bir neden azalmış olacaktır. Bu yüzden bir değişiklik, gerçek iyi görgüye yol açacak ve hiç kuşkusuz Atina'da, Korintos'ta ve Roma'da var olduğu biçimiyle gerçekten iyi toplumun yolu açılmış olacaktır. Bunun bir örneğini görmek isteyene Ksenofon'un şölenini okumasını tavsiye ederim. Ama şövalye yasalar bütününün son savunusu da hiç kuşkusuz böyle olacaktır. O zaman Tanrı korusun, kimse bir başkasına bir tokat atamazdı. Bu savunuyu kısaca, bunun toplumun bu yasayı tanımayan %999'unda sık sık görüldüğünü, kimsenin de bundan ölmediğini ama bu yasanın yandaşları arasında her vuruşun ilki olarak öldürücü bir vuruş olduğunu söyleyerek yanıtlayabilirim. Ama bu konuyu daha ayrıntılı ele almak istiyorum. İnsan toplumunun bir bölümünde çok sabit olan bir vuruşun dehşetliğine ilişkin inancın, insanın ne hayvansal ne de akıllı doğasında tutarlı ya da en azından inandırıcı salt boş sözlere değil ama net kavramlara dayandırılabilir herhangi bir nedenini bulmak için yeterince çaba gösterdim. Ama boşuna. Bir vuruş her insanın başka bir insana yapabileceği ama böylelikle onun daha güçlü ya da daha becerikli olduğunu ya da ötekinin dikkatli davranmadığını kanıtlayamayan küçük fiziksel bir kötülüktür ve öyle kalır. Bu analiz daha başka bir sonuca vardırmaz. Sonra insanın elinden yediği bir darbeyi en büyük kötülük zanneden aynı şövalyenin 10 kez daha şiddetli bir darbeyi atından yediğini ve acıyla sendeleyip uzaklaşırken bunun bir önemi olmadığını söylediğini görüyorum. O zaman sorunun insan elinde olduğunu düşünüyorum. Ancak şövalyelerimizin dövüş sırasında bu eskrim vuruşlarını ve kılıç darbelerini yediklerini ve bunların sözünü etmeye bile değmeyen önemsiz olaylar olduklarını söylediklerini görüyorum.